Tarih, Coğrafya, Medya. Hazırlayan ve sunan Ragıp Duran.
Merhaba. Bugün size iki Amerika öyküsü anlatacağım. Ama önce geçtiğimiz hafta aramızdan ayrılan Cezayirli berberi şarkıcı İdir'i saygıyla analım. İdir 1949 doğumlu. Cezayir'de jeoloji tahsili yapmış ve aslında jeolog olmaya çalışıyormuş. Üniversitedeyken amatör müzik gruplarında görev almış, gitarcı. Fakat bir gün bu grubu Cezayir Radyosu'nda naklen yayınlanacak bir konser sırasında solist hastalanınca "çık sen söyle" demişler. O gün bugün İdir şarkılar söylüyor. Ben en son 2000 yılında Aix-en-Provence'da, Marsilya'nın 30 kilometre kuzeyinde benim üniversite okuduğum şehir, bir İdir konserine gitmiştim. Üniversitenin oradaki parkta, Park Jourdan. Vallahi konserden çok böyle bir bayram yerini andırıyordu. O çevrede de çok Cezayirli ve berberi insan yaşıyor. Onlar dolmaları, mergezleri almışlar. Mergez dediğim Müslüman sosisi. Yani dana etinden, koyun etinden yapılan sosis. İşte çaylar, kahveler, millet göbek atıyor, dans ediyor. Kadınlar zılgıt çekiyor. Böyle son derece neşeli bir ortam. İdir onun konserini dinledik. İdir daha sonra Paris'e geliyor ve artık müzisyen olarak devam ediyor kariyerine. Aslında baktığınız zaman öyle pek bir müzisyen hali de yok. Saçları dökülmüş, orta yaşlı, efendi bir aile babası gibi ya da ne bileyim mahallenin şeker bakkalı gibi bir adam. Evet, toprağı bol olsun diyelim. 1976'daki ilk en önemli, en meşhur parçası Avava Inuva. Bu aslında bir babanın kızıyla olan söyleşisini anlatıyor. Orijinal adı Avava Inuva, yani babam Inuva. Evet, şimdi birinci Amerika öyküsü. 1999 yılında ben cezaevindeydim. Ziyaretçiler geliyordu. İşte kitap getiriyorlardı. Meyve, sebze filan şeyler getiriyorlardı. Bu ziyaretçiler arasında New York Times'ın o zamanki Türkiye yahut İstanbul muhabiri Stephen Kinzer bana dedi ki Niman'a gitmek ister misin? Ben bu uluslararası medya ile falan ilgilenirim ama açık söyleyeyim o zamana kadar Niman'ın adını duymamıştım. Neresi Niman dedim. Yani aslında Niman nedir diyeceğime bir yer sanıyorum orayı. Meğerse Niman Amerika'nın en önemli orta yaştaki kıdemli gazeteciler için bir eğitim merkeziymiş Harvard Üniversitesi'nde. İyi peki dedim ben de. Onun sayesinde 1999-2000 eğitim yılında Harvard Üniversitesi'nde Nieman Fellowship denilen bu iletişim okuluna gittim. Çünkü Harvard Üniversitesi'nde gazetecilik bölümü yok. 1937'den bu yana demin söylediğim gibi kıdemli, orta yaşlı, en az 15 yıl meslek kıdemi olan gazeteciler için özel olarak dizayn edilmiş bir okul, bir merkez, eğitim merkezi. Amaç da şu, bu habercilik zor iş, habercilik telaşe bir iş, habercilik zamanla yarış işi. Siz 15 yıl boyunca haberlerle uğraşıp durmuşsunuz. Biraz kenara çekilin, gelin buraya, üniversitelere gidin, biraz kendi bilgilerinizi tazeleyin. O haberin harala gürelerisinden uzaklaşın. Amacı o. Neyse kalktım gittim ben Nieman'a. Nieman hakikaten çok ilginç bir yer. 1937'de kurulmuş. Her sene 12 Amerikalı benim zamanımda 12 de yabancı ülkelerden stajyer geliyor. Öğrenci geliyor ya gazeteci geliyor. Şimdi Amerika'da bir gazeteci için iki tane çok önemli zirve var. Birisi mümkünse Nieman'a gitmek. İkincisi de tabii ki Pulitzer almak. Amerikalı gazeteciler oraya çok zor giriyor. Girdikten sonra da ne bileyim mesela haber müdürü olarak geliyorsa Nieman'a bitirdikten sonra gazetesine döndüğünde yazı işleri müdürü oluyor. Yabancılarınki biraz daha farklı. Dosya üzerine kabul ediyorlar. Neyse ben daha önce de gitmiştim Amerika'ya, New York'a, Washington'a, Chicago'ya, Ann Arbor'a filan. Ama tabii bunlar bir haftalık, 10 günlük filan geziler. Çok fazla bir şey bilemiyorsun. Bir de tabii ben 68 Mayıs kültürüyle yetiştiğim için Amerika konusunda biraz mesafeliyim, tedbirliyim. Öyle çok fazla bir Amerikan hayranlığı yahut hiç Amerikan hayranlığı yoktur. Aksine Amerika Birleşik Devletleri'ne mesafeli dururum. Dururdum. Hala da öyle duruyorum. Ama tabii bir yıl boyunca Massachusetts eyaletinin Boston kentinde bu Nieman'da öğrencilik yaparken bazı Amerika hakkındaki bazı ön yargılarım doğrulandı. Bazıları ise sorgulamaya açıldı. Şimdi demin Massachusetts dedim. O zaman Bee Gees'in Massachusetts şarkısını dinleyelim diyeceğim sanıyorsunuz. Demiyorum çünkü o şarkıyı bir daha dinledim. Pek öyle derinliği olan bir şarkı değil. Amerika deyince benim tercihlerimin başında herhalde Woody Guthrie gelir. Woody Guthrie'den This Land Is Your Land. Bu vatan sizin vatanınız.
This land is your land and this land is my land. From California to the New York Island. From the Redwood Forest to the Gulf Stream waters. This land was made for you and me. As I went a-walking that ribbon of highway, and I saw above me that endless skyway, I saw below me that golden valley. This land was made for you and me. I roamed and rambled and I followed my footsteps to the sparkling sands of her diamond deserts. All around me a voice was a-sounding, this land was made for you and me. There was a big high wall there that tried to stop me. A sign was painted, said private property. But on the backside, it didn't say nothing. This land was made for you and me. When the sun comes shining, then I was strolling, and the wheat fields waving, and the dust clouds rolling. A voice was chanting as the fog was lifting. This land was made for you and me.
Woody Guthrie söyledi, This Land Is Your Land. Woody Guthrie 1912 yılında doğmuş, 1967'de aramızdan ayrılmış. Amerikan folk müziğinin herhalde kralı. Yani bugün herkes, bütün şarkıcılar, bütün dinleyiciler Woody Guthrie'yi hala çok büyük bir saygıyla anıyor. Zaten bu 1940 yılında ilk defa söylediği ve ancak 1951 yılında plağa kaydedebildiği This Land Is Your Land, Amerika'nın alternatif milli marşı olarak geçiyor. Hatta sağcılar bu şarkı için God Bless America, yani Amerika'nın ulusal marşına Marksist cevap olarak söylüyorlar. Halbuki şarkıda sadece bir yurtseverlik, Amerika'nın güzellikleri, Amerikalı olmanın avantajları falan anlatılıyor ki Woody Guthrie solcu, çok çekmiş, işçi sınıfıyla, bütün ezilenlerle hep dayanışma içinde olmuş bir sanatçı. Türk romancılığı da var. Türkçe'ye de çevrildi yanılmıyorsam o kitap. Şimdi bu Amerika öykülerinin birincisinde şöyle bir şey geldi başıma, onu anlatacağım. Amerikalılar bizde zaman zaman mahremiyete girebilecek şekilde özel hayata fazla meraklı. Mesela tanışır tanışmaz birileriyle hemen işte eşinizi nerede tanıdınız, bilmem ne yapıyorsunuz filan gibi şeyler soruyorlar. Hoşlanmam ben bu tür şeylerden. Neyse, bu Neiman okulunda Amerikalı arkadaşlardan, meslektaşlardan biri, Meryem de adı galiba. Bu kadın demek ki en az 15 yıl kıdemli bir gazeteci. Los Angeles Times'ta çalışıyor. Orada sınır muhabirliği diye bir makam var. Sınır muhabiri. İşte bu Meksika'dan kaçan göçen insanları, onları izliyor, onlara haber yapıyor filan. Bir gün geldi bana, dedi ki, ya dedi, siz dedi Türkiye'de 4 eşliymişsiniz. 4 tane eşiniz, 4 tane karınız varmış. Sen bir tek hanımla geldin dedi. Şimdi yüzüne baktım, dalga mı geçiyor, ciddi mi konuşuyor, pek anlaşılmıyor. Meryem de böyle çok sevimli, irice, güleç yüzlü bir kadındı. Baktım, gülümsedim önce sadece, yani buna verilecek bir cevap yok. Ondan sonra baktım ısrar ediyor. Ben dedim ki Amerikan yasaları izin vermiyor. Evet, benim 4 eşim var. Fakat ancak bir tanesine Amerikan makamları izin verdiği için sadece bir tanesiyle geldim. Ötekiler ne olacak dedi. Dedim şimdi bu işte 12 ay. Sıraya koydum. 3 ayda bir diğer hanımlar sırayla gelecek. Sevindi, eşitlikçi davranıyorum diye. Şimdi cidden inandı o. Ben dalga geçiyorum ama o geçmiyormuş. Ben bunu o zamanki eşime de söyledim hemen. Çünkü sürekli herkes birbiriyle görüşüyor. Şey olmasın diye. İyi, tamam. Aradan 3 ay geçti. Tabii Türkiye'den gelen ikinci eş falan yok. Bu geldi bana yine, ne oldu dedi. Senin ikinci hanım gelecekti dedi. Dedim ki ben bu birinciden çok memnunum. Bunun süresini uzattım dedim. Ben de böyle şey, göçmen bürosu sorumlusu gibi ha filan dedi. Pek böyle benimsemedi benim bu tutumumu ama neyse. Aradan 6 ay geçti. Hani 3 ay daha uzatmış oldum. Dolayısıyla 6 ayı tamamlamış oldu birinci hanım. 6. ayın sonunda da geldi Meryem. Ne oldu dedi. Ben şöyle baktım yüzüne Meryem'in. Dedim ki ya dedim, ben sen gırgır geçiyorsun. Yok bizde böyle bir şey. Bu Arap ülkelerinde ya da Osmanlı İmparatorluğu'nda eskiden varmış böyle şeyler. Acayip bozuldu. Yüzüme baktı. Aa, demek ki sen bana yalan söyledin dedi. Senin karın da bana yalan söyledi dedi. Şimdi yani gırgırla yalan arasında herhalde oldukça büyük bir fark var ama bunu büyük bir ihtimalle herkes çok kolay bir şekilde kabul edemiyor. Şimdi Amerika'dan bahsederken, Amerika'da doğanlardan bahsederken Born in the USA, Amerika'da doğmak, Bruce Springsteen'i dinliyoruz. Springsteen söyledi, Born in the USA, ABD'de doğmak. Springsteen 1949 doğumlu. Bu şarkıyı 1984 yılında kaydetmiş. Bu şarkıdan birkaç dize. Bizim küçük kasabada sıkışıp kalmıştım. Sonra elime bir tüfek verdiler. Yabancı bir ülkeye yolladılar. Gidip orada sarı tenli insanları öldüreyim diye. Şarkının başka bölümlerinde de işte Vietnam gazilerinden, Vietnam Savaşı'ndan, Amerika'daki işsizlikten filan bahsediyor. Şimdi ben tek eşli olarak Neiman'daki öğrenciliğime devam ederken ikinci öyküye geçiyoruz. Çok önemli bir gazeteci büyüğümü tanıma fırsatına ulaştım. Bizim o dönem yani 99-2000 dönemindeki müdürümüz curator deniliyor orada. Bizde daha çok müzeler ve sergiler için curator denilir ama sanki bir şey teşhir ediyormuş gibi. Neyse orada da Neiman'ın curatörü Bill Kovac'la tanıştım. Bizim müdürümüz. Çünkü Neiman da haftanın 3 günü merkezde mesleki toplantılar yapıyorduk. Bu Neiman'da çok öykü var. Anlatırım denk düştüğü zaman gazetecilik açısından çok şey öğrendim açıkçası. Bill Kovac da bizim müdürümüz olarak bütün o toplantıları yönetir. Tek tek hepimizle ilgilenirdi. Son derece kıdemli bir gazeteci. O zamanlar 55-60 yaşında filandı. Böyle eski deneyimlerini çok iyi anlatan, bize son derece canlı habercilik örneklerini veren bir hocamızdı, bir abimizdi, bir meslek büyüğümüzdü Bill Kovac. İlk tanıştığımda Kovac bir garip Macar ismi gibi geldi bana. Siz dedi Macar asıllı mısınız? Yok dedi, ben Arnavutluk asıllıyım. Arnavutluk asıllıyım deyince dedesi bile değil, babası Arnavutluk'tan Amerika'ya göç etmiş. Amerika'da doğmuş. Arnavut asıllıyım deyince peki dedim bu soyadınızın etimolojik anlamı ne, kökeni ne, nereden geliyor? Kova dedi, kovacı. Yani büyük bir ihtimalle dedesi ya dedesinin babası kovacıymış. Arnavut bunlar ama Müslüman değil, Hristiyan Arnavutlardan. Dolayısıyla Bill Kovacı oldu onun adı benim gözümde. Vietnam Savaşı'nı gazeteci olarak, muhabir olarak yaşamış ve tabii o dönem gazetecilikte herkes Vietnam'a gitmek istiyor. Daha doğrusu her muhabir, her foto muhabiri ve her muhabir Vietnam'a gitmek ve olayları izlemek, aktarmak istiyor. Bill Kovac da o yıllarda New York Times'ta çalışıyor. Daha sonra New York Times'ın Washington büro şefi oldu ki çok önemli bir mevki orası. Çünkü en büyük rakibi New York Times'ın Washington Post, bir de Amerika'nın başkenti, federal başkent. Dolayısıyla son derece önemli. Yani bizdeki Ankara büro şefliğinden belki daha da önemli. Yazı işleri müdürü kadar etkisi var Washington büro şefinin. Neyse bu gitmiş müdürüne söylemiş, beni Vietnam'a gönderin. Ben orada muhabirlikten gelme bir gazeteci çünkü. Ben orada yeniden muhabirlik yapmak istiyorum diye. Gazetenin patronuna gitmiş. Ondan da rica etmiş. Fakat kimden talep etse Vietnam'a gitmeyi herkes reddediyor. Yok yok, sen çok iyi yöneticisin. Sen bizim burada kal. İşte bilmem Washington büroyu iyi yönetiyorsun falan diye çıldırıyor. Yani bütün muhabirlerde, aşağı yukarı bütün gazetecilerde böyle bir hırs vardır. Daha iyi bir iş yapmak, herkesin yaptığı işten daha iyisini yapmak, gidip haber kovalamak. Bilde de var tabii, iyi gazeteci olduğu için. Sonunda bakıyor ki gazetenin bunu göndereceği yok. Ne yapıyor? Acayip ilginç bir şey yapıyor. Oturuyor, bütün Amerika'yı dolaşıyor ve Vietnam'da savaşan askerlerin aileleriyle görüşüyor. Yani bunların çocukları, oğulları Vietnam'da savaşta. Bu aileler de tabii Vietnam Savaşı ile yakından ilgileniyor. Tabii Bill'in en çok ilgi duyduğu şeyler çocukların yazdıkları mektuplar. Çünkü sonuç olarak Vietnam'da savaşan bir asker komutanıyla yahut arkadaşıyla bir şekilde konuşur. Ama ailesine yazdığı mektuplarda büyük bir ihtimalle çok daha samimidir. İçten yazar. Ne olup bittiğini yazar. Ailesinden gizleyecek, saklayacak bir şeysi yok. Ve hem ailelerin durumu hem de bu mektuplardan yola çıkarak olağanüstü güzel. Kendisi söylemedi. Biz onu sonradan bulduk. Acayip de mütevazi bir adamdı. çok güzel bir yazı dizisi yayınladı o zamanlar New York Times'ta ve bu sefer Vietnam'a muhabirliğe giden meslektaşları bunu kıskanmaya başlamış. Yani sonuç olarak eğer ruhunuzda, meslektaşlar için söylüyorum, habercilik varsa, gerçeğe ulaşma isteği varsa, bir takım öyküler anlatmak, çok trajik veya çok komik de olabilir bu öyküler. İçeriğin hiç önemi yok. Ama başkasının derdini, başkasının sevincini topluma mal etmek, ki gazetecinin özü bu. Böyle bir ruh varsa eninde sonunda sizi göndermeseler de, kısıtlasalar da, efendime söyleyeyim, sansür mansür de yapsalar, gazeteci bir şekilde bunun yolunu buluyor. Bill'in böyle iri yarı bir adamdı, beyaz saçlı. Dikkat ettim, çoğu zaman siyah giyinirdi. Yazın siyah tişört, siyah pantolon, kışında siyah takım elbise, siyah gömlek, bazen beyaz, bazen siyah kravat. Şimdi siyah giyinen adam deyince, madem Amerika'dayız, Johnny Cash, Man in Black.
Well, you wonder why I always dress in black, why you never see bright colors on my back, and why does my appearance seem to have a somber tone? Well, there's a reason for the things that I have on. I wear the black for the poor and the beaten down, living in the hopeless, hungry side of town. I wear it for the prisoner who has long paid for his crime, but is there because he's a victim of the times. I wear the black for those who've never read or listened to the words that Jesus said about the way to happiness through love and charity. Why, you'd think he's talking straight to you and me. Well, we're doing mighty fine, I do suppose, in our streak of lightning cars and fancy clothes. But just so we're reminded of the ones who are held back, up front there ought to be a man in black. I wear it for the sick and the lonely old, for the reckless ones whose bad trip left them cold. I wear the black in mourning for the lives that could have been. Each week we lose a hundred.
Johnny Cash söylüyordu, Man in Black. Johnny Cash 1932 doğumlu, 2003'te aramızdan ayrılmış. Önce bu şarkıdan birkaç dize. Yoksullar için, dayak yemiş insanlar için, kentin aç kalan mahallelerinde yaşayan umutsuzlar için, suçunun karşılığında uzun zamandır yatan mahkumlar için, hastalar, yalnız yoksullar için, kader kurbanları için hep siyah giyiniyorum ben. Johnny Cash solcu falan değil ama müthiş bir adalet duygusu var. Olağanüstü popüler bir adam. Country müziğin kralı, imparatoru, en büyüğü her halükarda. İki tane de çok önemli konseri var. Birincisi 1968 yılında Folsom cezaevinde mahkumlara yönelik olarak verdiği bir konser. Çok seviliyor özellikle mahkumlar nezdinde. Çünkü onların da haklarını savunuyor. İkincisi 1970 Nisan'ında Beyaz Saray'da Nixon yönetiminde verdiği konser, ki Nixon o sırada seçim kampanyası yapıyor ve Johnny Cash'in popülaritesinden yararlanmak üzere onu Beyaz Saray'a davet ediyor, konser ver diyor. Üstelik de bak, adama bak sen. Johnny Cash'ten iki tane gerici şarkı söylemesini istiyor. Johnny Cash diyor ki, ben o şarkıları bilmiyorum. Benim kendi şarkılarım var, onları söylerim. Ve 2-3 tane olağanüstü ağır, Nixon'un suratının bir karışı olduğu şarkılar söylüyor. Johnny Cash son derece önemli bir şarkıcı. Bugün hala onun yolunda giden, devam eden country müzisyenleri var. Yoksul bir aileden gelmiş. Son derece mütevazi. Biraz sert bir adam. Ciddi. Ama şarkılarıyla gerçekten ezilenlerden yana tutum almış bir sanatçı. Evet, bugünkü Tarih Coğrafya Medya burada sona erdi. Haftaya aynı gün ve aynı saatte yine buradayız. Hepinize iyi haberler, iyi müzikler, iyi günler.
Tarih, coğrafya, medyayı dinlediniz. Ragıp Duran hazırladı ve sundu.